Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene, yazarı Ayşe Kulin. 10. Ayrım. Ruhiye teyze, Ankara Hukuk Fakültesi'nin dekanı olan kocasından boşandı, İstanbul'a döndü ve bir zaman sonra yeniden evlendi. Yeni kocasının ölen eşinden 5 yaşlarında bir oğlu vardı. Öksüz oğlancık. Ruhiye teyze de şefkatli bir anne. Ruhiye teyze benimle yaşıt Ahmet'te özlediği evladı buldu. Ama mutlulukları bir darbe yedi. Birkaç yıl sonra Ruhiye teyzenin sevgili kocası kansere yakalandı ve vefat etti. Ahmet, anne bildiği Ruhiye teyzeden ayrılmak istemeyince, Ruhiye teyze zaten soyadları aynı olan Ahmet'e evlat edindi ve ölene kadar hayatını ona vakfetti. Ruhiye teyze ona anam diye hitap eden Ahmet'i ilkokuldan sonra sınavlarını kazandığı Alman Lisesi'nde okutabilmek için terzilik yapmaya başladı. Evi ve atölyesi İstiklal Caddesi'nde Narmanlı Han'ın karşısındaydı. Evin arka odaları denizi ve İstanbul'un eşsiz silüetini görürdü. Ruhiye teyze Ahmet denizden mahrum kalmasın diye her yaz Cadde Bostan'da bir yazlık kiralar, sabah 7'de yola çıkarak atölyesine gelir, dikişine başlar, provalarını yapar, akşam 7 vapuruyla Ahmet'i yalnız bırakmamak için karşı yakaya geri dönerdi. Bu fedakar teyzemin elinden bana da çok güzel elbiseler çıkardı. Evlenme çağına geldiğimde nişan elbisemi Ruhiye teyzeme diktirdim. Gelinliğimi de Sabiha teyze dikecek diye planlamıştım ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Gelinliğimi o yıllarda kayınvalidemin ve İstanbul sosyetesinin en ünlü terzisi olan Mualla dikti. Bana onca emek veren Sabiha ve Ruhiye teyzelerimden birinin gelinliğimi dikememesi içimde hep ukde kaldı. Yüksel'le konuşurken Ruhiye teyzenin anneme ağladığı sahne gözümün önünde canlandı. Ya benimkiler de ayrılmaya kalkarlarsa? Aman Tanrım, ben ne yaparım? Annemin mi, babamın mı, hangisinin yanında kalırım? Nasıl parçalanır, mahvolurum? Ya bir de evlenmeye kalkarlarsa ve evlenecekleri kişilerin çocukları varsa, bana olan sevgileri bölünürse, Ruhiye teyze örneğinde olduğu gibi o çocuklar benim yerimi alırsa? Okulun ilk günü Sevin'in öksüzlüğü karşısında devirdiğim çamın bir başka türlüsünü Yüksel'e devirmek istemiyordum. Çok üzüldüm demekle yetindim. Ben de çok üzülmüştüm ama alıştım artık dedi arkadaşım. Kimseye söylemek yok, tamam mı? Tamam. Dersler bitince evime taşıyamayacağım kadar ağır bir yükle döndüm. Yüksel'in annesiyle babasının boşanmış olduğunu anneme, babama söylemek istemiyordum. Onlardan boşanmayacaklarına dair söz almak istiyordum ama yemin ettim ya, gözlerim kör olursa diye de ödüm patlıyordu. Fakat bu boşanma işi hakkında iyice bilgilenmem lazımdı ki benim de başıma böyle bir şey gelmemesi için önlem alabileyim. Sonunda Yüksel'in bana ettirdiği yeminlerin tamamını Hanife'ye ettirerek içime ona döktüm. Hanife, ah zavallı çocuk diyerek dizlerini dövmeye başladı. Boşanmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu, çocukların üvey ana ellerinde kaldıklarını türlü örneklerle anlatarak yüreğimi büsbütün kararttı. Bir şeyler yapmam şart olmuştu. Bir okuma kursuna devam ederek okuma yazmayı sökmüş olan Hanife'nin de yardımıyla annemle babama bir mektup yazdım. Mektupta şöyle diyorum. Anne, baba. Sakın boşanamayın, boşansanız ben kendimi intihar ederim, kızın Ayşe Kulin. İntihar etmeyi Hanife'nin tavsiyesiyle kendimi öldürürümün yerine yazmıştım. Hanife mektubu yatağımı toplarken yastığın altında bulmuş gibi yapacak, götürüp anneme verecekti. Böylece muhtemel bir boşanmaya karşı önlemimi almış olacaktım. Oh! Nihayet vazifemi yapmış olmanın gönül rahatlığı ile uyudum o gece. Sabah okuluma gittim. Okul bitiminde bir de ne göreyim. Okul kapısının önünde babam bekliyordu beni. Mektubu çoktan unuttuğum için şaşırdım. Babamın benim okuldan çıktığım saatte işte olması gerekmiyor muydu? Yanına koştum. Babası niye sen geldin diye sordum. İşim erken bitti, geldim maço, dedi babam. El ele eve doğru yürümeye başladık. Maço, boşanmak ne manaya gelir biliyor musun? Mektubu hatırladım. Yüksel ablasıyla 3 adım önümde gidiyordu. Kıpkırmızı oldum. Şşt baba sus sus. Sakın o lafı ağzına alma. Sakın. Babam beni duymamış gibi bana anlaşamayan insanların boşanabileceklerini, bunun hoş bir şey olmamakla birlikte bir felaket sayılamayacağını, mesela halam gibi, mesela Ruhiye teyze gibi çevremizde boşanmış pek çok insan olduğunu ama annemle onun boşanmaya hiç niyetleri olmadığını, bizim çok mutlu bir aile olduğumuzu anlatıp duruyordu. Yüksel duyacak diye yüreğime inmek üzereydi. Gidip sağ taraftaki evin alçak duvarına oturdum. Babam da yanıma ilişti. Yüksellerden iyice geride kaldık. İnsan hiçbir nedenle kendini öldürmez maço, dedi babam. Hayat boyu insanların başına gelmedik kalmaz. Sıkıntılar da, üzüntüler de hep biz insanlar içindir. Her sıkıntının ardından tıpkı her gecenin sonunda güneşin doğması gibi mutlaka güzel günler gelir. Cebinden mektubumu çıkardı. Bu saçma mektubu şimdi yırtıyorum. Ama önce al bir bak. İmla hataları yapmışsın. Onları düzelttim. İnsan kendini intihar etmez. Senin soyadın Colin değil, Kulin. Ayrıca adlar büyük harfle yazılır, dedi. Yüksel'le ablası gözden kaybolmuşlardı. Bizi duyamayacakları için rahat bir nefes aldım. Hiç boşanmayacaksınız değil mi? Hayır. Yüksel senin gibi ölmeyi düşünseydi şimdi seninle aynı sırada oturamayacaktı, öyle değil mi? Oysa önünde ne güzel bir hayat var. Üvey annesini ben tanıyorum. Çok hoş bir insan. Eminim onu da çok sevecektir zaman içinde. Sen Yüksel'i nereden biliyorsun baba? Bana bu konuyu kimseye söylemeyeceğini tam 40 kere tekrar etmiş olan Hanife'nin ihanetini aklıma bile getirmiyordum. Babalar her şeyi bilir. Öyle olmalıydı ki Yüksel daha sonraki yıllarda hem üvey annesini hem de üvey kardeşini çok sevdi. Hatta bazı hafta sonları babasının Kavaklıdere'deki evine ben de onunla birlikte gitmeye başladım. 5 yıl boyunca birbirimize yapışık yaşadık ama ilkokulu bitirdikten sonra benim İstanbul'a gitmemle yollarımız ayrıldı. Bir İngilizle evlenip İngiltere'de yaşadığını duymuştum. Dilerim çok mutludur. Ben ilkokul sıralarında ölüm, boşanma, hastalık gibi hayatın kaçınılmaz gerçekleriyle tanışarak büyüye dururken evimizde şiddetli bir fırtına esti. Her öğrenim yılı mutlaka hastalanırdım ben. Boğmacayı 2 yaşındayken geçirmişim, anımsamıyorum. Ama ilkokulu bitirene kadar kızamık, kaba kulak, kızıl gibi ne kadar çocuk hastalığı varsa her sene birine yakalandığımı ve diğer çocuklar sokaklarda kartopu oynarlarken pencereye yapışıp onları gıptayla seyrettiğimi iyi hatırlıyorum. İkinci sınıfın kışında geçirdiğim tifo da bu hastalıklardan biriydi. Babam anneannemin aşırı koruması yüzünden mikroplara karşı savunmasız kaldığımı, o yüzden hastalandığımı düşünerek bundan böyle meyvelerimin ispirtoyla silinmesini, ekmeğimin ateşte alazlanmasını yasak etmişti. Tifoya yakalanana kadar anneannemin ısrarıyla boğazımdan geçecek her gıda eğer pişirilmeyecekse 3-5 kere sabunla köpürtülür, sonra ispirtoyla silinir, iyice durulanır, önüme öyle konurdu. Ekmek ve simit hava gazı ateşinde 3 dakika kadar anneannemin tabiriyle alazlanır, mikropları öldürülürdü. Yemek seçen mızmız bir çocuk olduğumdan uzun zaman tifoya yakalandığımı anlayamadılar. Hiç yemek yiyemez, ısrar edilirse kusar oldum. Kaç kere öğürdüğüm, nimete saygısızlık ettiğim için azar işitip sofradan kovuldum. Sonra bir gün ateşim çok yükseldi ve günlerce düşmedi. Gribe veya herhangi bir çocuk hastalığına yakalanmadığım kesinleşince annemle babamı bir telaş aldı. Çeşitli röntgenlerim çekildi, tahlillere götürüldüm ve sonunda mesele anlaşıldı. Tifo olmuşum. Bağırsaklarım o kadar incelmişti ki en ufak bir pıhtı delinmelerine sebep olabilirdi. Bir ay boyunca çorbalarımı, meyve sularımı annem bana bir tülbentten süzdükten sonra içirmiş ve sadece sulu gıda ile beslenmiştim. Annem bana ait tabak çanağı lizolle yıkatıyor, yemeklerimi eliyle hazırlıyor, bir taraftan da hastalığımın İstanbul'daki anneannemin kulağına gitmesini önlemeye çalışıyordu. Mikrop delisi olan anneannemin Ankara'ya gelmesi hayatını büsbütün zorlaştıracağı için haftada bir yaptıkları telefon görüşmelerinde ona benim çocuk hastalıklarından birine yakalandığımı söylüyordu. Bana tifo teşhisi konmasının ilk haftasında babam işe gitmedi. Her sabah başucuma oturup bana resimli Almanca kitabımdan küçük tavşanın maceralarını okuyor, annemin benim için haşladığı sebzelerle meyveleri tülbentten geçirmesine yardımcı oluyordu. Bir sabah annem bana sütümü içirirken bir çığlık attı. "Ne oldu anne?" dedim. "O sallanan ön dişin nerede?" Dilimi dişimin boşluğuna soktum. "Yok." "Nasıl yok?" "Yok işte, düşmüş. Bu sabah uyandığımda yoktu." "Gece mi düştü?" "Bilmiyorum anne." "Gece ışığını söndürürken vardı ama sabah yoktu. Neden söylemedin?" "Fark etmedim. Uyurken düştü herhalde." "Çabuk çık yatağından, şuraya otur. Çabuk, çabuk." Telaşını anlayamadım ama yataktan çıktım. Annem "Hanife" diye bağırdı. Koşarak gelen Hanife'ye "Çabuk Ayşe'nin yatak çarşafını al, en büyük leğenin içine silkele. Dişi düşmüş gece. Dişi bulmalıyız, mutlaka bulmalıyız" dedi. Bu telaşı hiç anlayamıyordum. Ne olmuş yani dişim düştüyse? Bir ay önce de yanındaki diş düşmüştü. Hanife koşarak geldi. Annemle birlikte çarşaflarımı leğene silkelediler. Dişin leğene tık diye ses çıkararak çarpmasını boşuna bekleyerek. Yastıklarıma teker teker baktılar. Annem yatağımı odanın ortasına kadar çektirdi. Yatağın altı, kıyı, köşe arandı. "Tuvalette düşmüş olmasın?" dedi annem. "Bir de tuvaleti arayalım." "Anne, gece çişim gelmedi ki. Ben uyanmadan önce diş ağzımdaydı." "Sabah çiş yapmadın mı?" "Daha yapmadım." "Aman Allah'ım, aman Allah'ım, dişini yuttun o halde." Annem telefona koştu, babamı aradı, doktorumu aradı. Odamı yatağımın altına bakarak, şilteyi ters yüz ederek bir kez daha aradı. "Hanife, belki hatırlayamıyordur çocuk. Salona da gitmiş olabilir sabah. Salonu da ara. Yemek masasının altına da bak" dedi. Tekrar telefona koştu. Bir başka doktoru aradı. Çıldırmış gibiydi. Osman'ın annesi Azra teyzeyi aradı. Konuşurken kulak kesildim. "Azra, Ayşe gece uyurken sallanan dişini yutmuş. Ben yemeklerini süzgeçlere güvenmeyip tülbentlerden süzerken koca dişi yutmuş. Aklımı kaçıracağım. Doktor bol sıvı verin, yoğurt yedirin" dedi ama "ben bir de röntgen çektirmek istiyorum. Yerini tespit edelim bağırsağı delmeden." "Ne bileyim Azra, şimdi bekliyor röntgenci. 20 dakikaya bizde olabilir misin? Ne yapayım? Sarıp sarmalayacağım, battaniyeye saracağım. Bu diş işi üşütmesinden daha önemli." "Teşekkür ederim kardeşim, Allah razı olsun" dedi annem. Sokağa çıkarılacaktım. Üstelik kar yağarken. "Allah senden de razı olsun diş." O yıllarda Ankara'da kadınlar arasında araba kullananlara pek rastlanmazdı. Azra teyze bir istisnaydı bu yüzden. Arabasıyla evin önünde durduğunda ben üzerimde üst üste giydirilmiş 3 hırka, paltom, yün başlığım, ayaklarımda bana büyük gelen babamın dağlarda giydiği kalın örgü çoraplar ve Tahir'in çizmeleri kapı dibinde bekliyordum. Hanife beni battaniyeye sarıp kucakladı. Merdivenlerden inene kadar uslu durdum. Sokak kapısından çıkar çıkmaz Hanife'nin kollarından yere atlayıp bir kar kümesine doğru koştum ve boylu boyunca üzerine yattım. "Aman Allah'ım, tifo yetmiyor, bir de zatürre olacak," diye bağırdı annem. "Sen beni öldürmek mi istiyorsun çocuk?" Çekilen röntgende bağırsağımda diş gözükmedi. Eve dönünce annem bana doktorun tavsiyesiyle bol yoğurt yedirdi. Zorla bardak bardak su içirdi ve diş bulunana kadar beni kakamı oturağa yapmaya mecbur etti. Şiddetle itiraz ettim ama bu sefer annemin inadı benimkinden baskın çıktı. Annem oturağı her kullandığımda elinde iki çubukla dişimi aramaya başladı. İşte o telaşlı günlerin birinde bir sabah babam yine başucuma oturmuş, bana küçük tavşanın maceralarını okuyordu ki odaya giren annem, "Muhittin'cim, çocuklara hastalananlara özel bir izin mi uygulanıyor sizin vekalette?" diye sordu. "Yo, günlerdir işe gitmiyorsun. Kızını bana emanet edemiyor musun yoksa?" Uzun bir sessizlik oldu. Sonra babam başını kitaptan kaldırmadan sakin sakin, "Sitare, ben istifa ettim," dedi. "Ne?" Annemin yüzü bembeyaz kesildi. "İstifa ne demek?" diye sordum. "Muhittin, nasıl yaptın? Neden ama? Ne zaman istifa ettin? Neden söylemedin bana?" "İşte bu tepkiyi vereceğin için söylemedim. Üzülmeyesin diye." "Zamanı mıydı istifanın? Çocuk yatağında ölümle pençeleşirken." Gözü bana takılınca lafını bitiremedi. "Pardon, pardon. Üstelik dişini de yutmuşken, bunca doktor ve ilaç masrafımız varken nasıl yaparsın bunu?" "İstifa ne demek baba?" "Vekaletteki rahatsızlığımı biliyordun Sitare. Bahsetmiştim sana. Biliyordum ama zamanı mıydı kuzum?" "Zamanıydı. Çünkü ben bizzat vekilin makamına çıktım, kadromu değiştirmemesi için rica ettim. Biz bir ekibiz Sitare. Birkaç siyasi tayin için yıllardır birlikte çalıştığım ekibimi dağıtamazdım. Benim yaptığım işte tecrübe ve uyum çok önemlidir. Projeyi bilmeyen bir iki kişinin bilenlerle yer değiştirmesi katiyetle olmaz. Bunları bakana en yumuşak kelimelerle anlatmaya çalıştım. Suratıma dik dik baktı ve tayinlerime karışma yetkiniz yok efendim," dedi. Ben de "Birkaç kişinin tayini memleket meselelerinden daha önemliyse, ekibimi dağıtmakta ısrarcıysanız benim de burada işim yok efendim," dedim ve çıktım. Odama gidip istifa mektubumu yazdım. "İyi halt ettin," dedi annem. Ağlamaya başladı. "İstifa ne demek? Size sorup duruyorum. İstifa ne demek? Söylesenize." "İşsiz kalmak demek, aç kalmak demek," dedi annem. Hışımla odadan çıktı, yatak odasına koştu ve kapısını o kadar hızlı çarptı ki yerimden sıçradım. Babamla tavşanın maceralarının neredeyse sonlarına gelmiştik. Bir süre elindeki kitabı evirip çeviren babam hikayeyi bitirmedi. "Gerisini akşama okurum maço," diyerek annemin peşinden o da çıktı gitti. Annemin yüzünden sabahın keyfi kaçmıştı. Yatağımdan indim, dolabın içinden oturağımı çıkardım. Annemi tatsız göreviyle cezalandırabilmek için ıkınıp sıkındım ama hiçbir şey yapamadım. Bu sırada annemin sesini duydum. "Nereye gidiyorsun?" diye sesleniyordu babama. "İş aramaya," diye geri seslendi baba. "İş pazarda satılmıyor. Gül gibi işin vardı. Şart mıydı istifa? Uğruna istifa ettiğin ekibin seni takdir edecek mi bakalım?" Babam annemi yanıtlamadı. Sokak kapısının kapandığını duydum. Babama el sallamak için pencerenin önündeki divana tırmandım. Babam her zaman yaptığının aksine dönüp bana el sallamadan hızlı adımlarla caddenin karşı tarafına geçti. Yok yok, hızlı değil. Sanki bugün daha yavaş yürüyordu. Omuzlarında görünmez bir yük taşırmış gibi. Divandan indim. Oyuncak sepetime doldurulmuş hırtı pırtının arasından tavşanımı, ayımı ve bebeğimi seçip yatağımın üzerinde yan yana dizdim ve yepyeni bir oyun kurdum kendime. "Çocuklarım, ben istifa oldum. Bundan böyle aç kalacağız. Bu evde artık yemek pişmeyecek. Başınızın çaresine bakın diye ellerimi belime dayamış konuşurken odama giren annem bağırdı. Yatağından çıkmayacaksın demedim mi ben sana? Odandan çıkmayacaksın demiştin anne. Bak sakın karşı gelme bana bugün çok sinirliyim bilmiş ol. Kitabımı alıp yatağıma tırmandım. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın inşallah dedi annem. İki elini dua eder gibi yanlara açıp tavana bakarak. Kimi, beni mi diye sordum dudağım titreyerek. Seni olur mu hiç kızım? Nihat Erem'i. O da kim? Nafia vekili dedi annem. Böylece önümüzdeki haftalarda annemin isim vermeden sık okuyacağı bedduaların sahibinin adını öğrenmiş oldum. Nafia nedir anne? Babanın bağlı olduğu vekaletin adı. Vekalet nedir biliyordum elbette. Babamla kaç kere el ele yürümüştük o vekalet denen yere. Babamın iş yerine yani. Ama babam oraya nasıl bağlanıyordu acaba? Anneme soracaktım ama o kadar sinirliydi ki cesaret edemedim. Annem ve babam zorlu bir dönemden geçiyorlardı. Ufacık bir pıhtıyla bile bağırsağının delinme ihtimali olan biricik kızları kocaman bir diş yutmuştu. Annem Ankara'nın tüm doktorlarına danıştıktan sonra bir de İhsan Doğramacı'yı çağırmıştı eve. Bu doktoru çok sevmiştim çünkü sakin ve yumuşaktı. Bekleyeceğiz demişti Doğramacı. Hiçbir şey olmayabilir ama bir delinme olursa onun da icabına bakılır, üzülmeyin. Yani ufukta bir ameliyat ihtimali vardı. Yetmezmiş gibi babam dönemin Cumhurbaşkanı İnönü'nün prensi Nihat Erim'le takışıp istifa etmişti, işsizdi. 10. ayrımın sonu, sayfa 81, devamı 11. ayrımda.